Ayrım 7. Suçlamalara karşı gerçekler. İlker Başbuğ. Sayfa 87. 30 Nisan 2012. Türklüğümle ve Müslüman olmamla iftihar ederim. Mahkemedeki ilk duruşmamda savunma yapmayacak ve hiçbir soruya cevap vermeyecek oluşumun nedenini açıklayan konuşmamdan sonra tarafıma yöneltilen ilk sorunun ağlama duvarında çekilen fotoğrafla ilgili olmasını ve bu konunun yargılama konusu iddialarla ne gibi bir irtibatının olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Ancak duruşmayı müteakip bu konunun özellikle sosyal medyada bazı kişiler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı ve halen kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. Gerekli olanlara yasal haklarımız çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bunun yanında zorunlu olarak bu konuya ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması da gerekli görülmüştür. İslam dinini en son ve en mükemmel din haline getiren en önemli nedenlerden biri, kutsal dinimizin dini Allah ile kul arasında olan bir konu olarak kabul etmesidir. Allah ile kul arasına girmeye cesaret edenler bu yetkiyi nereden almaktadır? Musevilik semavi dinlerden birisi olup, Kudüs'teki ağlama duvarı da kutsal bir yerdir. Bu kutsal yeri ziyaret eden herkesin Musevi olabileceğini ileri süren cahiller herhalde İstanbul'da Sultanahmet Camii'ni ziyaret edip orada dua eden herkesin de Müslüman olduğunu düşünüyor olmalılar. Bugün ben Türklüğümle ve elbette Müslüman olmamla da iftihar ederim. Aynı gezi esnasında dinimizde özel bir yeri ve anlamı olan Mescid-i Aksa'yı da ziyaret etmiş olmaktan mutluluk ve huzur duydum. Ancak benim Türklüğümle ve Müslüman olmamla iftihar etmem, bu ülkenin vatandaşı olsun olmasın, farklı etnik kökene dahil veya dini inanca sahip olan kimseleri küçümseme ve onların bu durumlarını sorgulama hakkını bana asla vermez. Herkes Türk milletinin bir bireyi olmaktan gurur duymalı, kendi etnik kökeniyle ve dini inancıyla övünebilmelidir. Bana göre insanların inançlarının ve etnik kökenlerinin diğerleri tarafından sorgulanması her şeyden evvel bir insanlık suçudur. 5 Mayıs 2012. Adalet zaman zaman yanıltılsa da hiçbir zaman aldatılamaz. 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklandım. Neredeyse 4 ay geçti. Benim yaşadığım ve benim gibilerin yaşadıkları haksızlıklar Türkiye'ye ne kazandırdı? Bu yaşananlar Türk demokrasisinin gelişimine katkı mı sağladı? Türkiye'nin iç ve dış itibarının artmasına mı neden oldu? En önemlisi de bu yaşananlar Türk milletinin Türkiye'de adil yargılama yapıldığına, sonuçta adaletin gerçekleşeceğine duydukları inancın artmasına mı neden oldu? Adalete duyulan güven mi arttı? Bu sorulara birkaç cevap vermek istiyorum. Son günlerde yapılan kamuoyu araştırmaları toplumun %67,66'sının yargıya güven duymadığını gösteriyor. Dipnot Genar Araştırma Şirketi'nin Türkiye Sosyal Ekonomik ve Politik Analizi 4 Nisan 2012 tarihli araştırma sonucundan alınmıştır. Avrupa Parlamentosu'nun Hollandalı üyesi Mariette Schaake soruyor. NATO'nun ikinci büyük ordusu teröristler tarafından yönetilebilir mi? Ve cevaplıyor, buna inanmak zor. Dipnot, Mariette Schaake'nin 18 Nisan 2012 tarihli konuşmasından alıntıdır. Sayın Mehmet Tezkan'a göre, Başbuğ'un yargılanması demokrasi dersi çıkarılacak, hukukun üstünlüğüne atıf yapılacak bir dava değil. Tam tersine sorunlu. Hukuk açısından da sorunlu, demokrasi açısından da sorunlu. Sorun iddianamede, sorun suçlamada. Dipnot Mehmet Tezkan, Milliyet, 29 Mart 2012. Sayın Ergun Babahan da köşesinde Başbuğ'un terör örgütü liderliği ile suçlanmasına karşı çıktığını, çünkü Başbuğ'a atfedilen suçların terör örgütü liderliği ile ilgisi olmadığını belirtmiştir. Dipnot Ergun Babahan, Star, 28 Mart 2012. Tutuklama kararından sonra hakkımda çok şeyler söylendi ve yazıldı. Yazılanlardan benim için en önemlisi ve en anlamlısı, Sayın Feride Esen Bilgin'in Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan "Artık o bir suskun komutan" başlıklı yazısıdır. Yazıdaki suskun komutan ben değilim. Zaten büyük olasılıkla haksızlıklar karşısında suskun kalmadığımdan dolayı bugün Silivri'deyim. Yazıdaki suskun komutan, Sayın Bilgin'in 9 Mart 2012 günü vefat eden 85 yaşındaki eniştesi, emekli kurmay binbaşı Sabahattin Altınok idi. Kore gazisi Sayın Altınok'un yaşamının son günleri Bilgi'nin yazısında şöyle anlatılıyordu. Ergenekon balyoz adlı tuzaklarla yaşanan acıları içi sızlayarak, kükreyerek, ağlayarak, bazen de susarak isyanla karşılardı. Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandığında sanki her şey onunla tükenmişti. Sustu, artık her şey bitmişti. Elini boşluğa uzatıyor, anlam dolu bakışlarla bizleri izliyordu. Sustu, boşluğa baktı, bir daha o konuda konuşmadı, konuşamadı. Dipnot: Feride Esen Bilgin, Cumhuriyet, 21 Mart 2012. Rahmetli ve değerli büyüğüm, komutanım Sayın Sabahattin Altınok, belki de Türkiye'deki birçok kişi gibi artık her şeyin bittiğini düşünmüştü. Bu suskunluğunun çok derin ve büyük anlamı vardı. Onun bu unutulmayacak asil davranışına sadece saygı duyulur. Ancak günümüzde sivil ve askeri yetki ve sorumluluk taşıyanlar başta olmak üzere vicdan sahibi herkesin yaşanan haksızlıklar karşısında derin bir sessizliğe bürünmelerinin nedenlerini anlayabilmek gerçekten çok zordur. Olay benim şahsi sorunum değildir. Karşı karşıya bırakıldığım durum uzun süredir ülkemde hukuk vasıta kılınarak yaşanan acı olaylara sadece kötü bir örnektir. Olay Türk yargısının bugün içinde bulunduğu durumdur. Birçok kişinin daha önce yaşadığı haksızlıkları ben de yaşadım. Hayatın kendisi ve içinde yaşananlar aslında bir oyun değil mi? Kimileri için dram, kimileri için komedi, kimileri içinse trajikomik bir oyun. Birileri oyuncu, birileri seyirci. Bu kez yaşanan emekli bir genelkurmay başkanından bir suçlu yaratmaktır. Neydi yaşananlar? Mahkeme beklenmedik bir anda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu esas itibariyle internet andıcına dayandırılmıştı. Sayın Nazlı Ilıcak ise internet andıcını bir yazısında şöyle değerlendirdi. Bana göre internet andıcı tek başına suç teşkil etmez. Çünkü Genelkurmay'ın internet siteleri açma yetkisi var. İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı olmadan önce çok sayıda internet sitesi yayındaydı. Bu siteler Şubat 2009'da haber oldu. Bunun üzerine bu siteler kapatıldı. Dolayısıyla İlker Başbuğ'un o siteleri ben kapattım savunması yerindedir. İnternet andıcı diye yargıya intikal eden belge 4 sitenin kurulmasına ilişkin. O 4 sitede faaliyete geçmedi. Bu durumda Başbuğ neden suçlanıyorum diye sorabilir. Dipnot: Nazlı Ilıcak, Sabah, 30 Mart 2012. İddia makamı maddi gerçekleri araştırmaya gerek duymadan varsayımlar üzerinden ve ön yargı ile ciddiyetten uzak bir iddianame hazırladı. Emil Zola, Dreyfus için hazırlanan iddianameyi okuyunca şöyle demişti. Bu iddialar ve suçlamalar yersizdir. Böyle bir iddianame ile bir kişinin suçlanmaya çalışılması sadece yetersizliğin komedisidir. Sayın Mehmet Ali Birand ise iddianameyi sağdan okudum olmadı, soldan okudum olmadı, varsayımlar dışında somut bir yere varamadım şeklinde yorum getirmişti. Ve millet adına karar veren mahkeme maalesef bu iddianameyi kabul etti. İddianame ile şahsıma yöneltilen suçlama, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüstür. Silahlı terör örgütünün yöneticisi olmaktır. Sayın Taha Akyol bir yazısında bu durumu şöyle değerlendirdi. Başbuğ'un sadece şahsen değil, Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönemde kurumsal olarak da hükümete karşı askeri nitelikte cebir ve şiddet tavrı olmamıştır. Bir kimseye terör örgütü yöneticisi diyebilmek için o kimsenin bizzat şiddet yapmasa da şiddetle yoğun ilişkisinin olması şarttır. Başbuğ hakkında bu yönde bir iddia bile yoktur. Ceza hukukunda yorum yoluyla suç tanımı genişletilemez. Dipnot: Taha Akyol, Hürriyet, 28 Mart 2012. Bütün bu değerlendirmelerden sonra tabii hakim hakkının göz ardı edilmesi ve böylesine mesnetsiz bir suçlama karşısında mahkemede savunma yapmam, işgal etmiş olduğum makama ve Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yapılan haksızlıkları ve yöneltilen suçlamaları kabul etmiş olmam anlamına gelecekti. Bu nedenle ben de mahkemede susma hakkımı kullanmaya karar verdim. İlk duruşmada neden savunma yapmayacağımı ve niçin hiçbir soruya cevap vermeyeceğimi açıkladığım konuşmamdan sonra tarafıma mahkemece yöneltilen ilk soru ağlama duvarında çekilen bir fotoğrafımla ilgiliydi. Hala bu sorunun yargılama konusu iddialarla olabilecek irtibatını anlayabilmiş değilim. Hükümete karşı kara propaganda yapmakla suçlanan şahsıma acaba bir psikolojik harekat mı yapılmak isteniyor? Mahkeme ellerinde somut, inandırıcı ve sağlam gerekçeler ve özellikle şahsımı ilgilendiren hiçbir delil olmamasına rağmen internet andıcı davasını 2. Ergenekon davası ile birleştiriverdi. Böylece Sayın İsmet Berkan'ın da belirttiği gibi internet andıcı davası bir Gayya kuyusunun içine düşürüldü. Dipnot: İsmet Berkan, Hürriyet, 17 Nisan 2012. Bu birleşme yetmezmiş gibi kamuoyunda 2. Ergenekon davası olarak bilinen dava da 1. Ergenekon davası ile birleştirilerek dava Gayya kuyusundan alınarak okyanusa atıldı. Şimdi daha da önemlisi, ilgili mahkeme tarafından Danıştay davasından dolayı haklarında hüküm verilenlerle ve Cumhuriyet gazetesini bombalayanlarla aynı potaya konulmamız sonucu itibarımız ve onurumuz zedeleniyor. Bu iddianame ile bir genelkurmay başkanı demokrasi ve halk düşmanı olarak ilan edilmektedir. Yaşananların her zaman gerçeklerle bağdaşması beklenmemelidir. Bu olayda da aynısı yaşandı. Nasıl mı? Yine Taha Akyol'un yazdıklarına bakalım. İddianamede başbuğun liberal literatüre sıkça atıflar yaparak demokrasilerde ordunun yerini nasıl tanımladığına dair tek kelime yok. Leh'teki delillerin toplanması gerekmez miydi? Dipnot: Taha Akyol, Hürriyet, 28 Mart 2012. Elbette gerekirdi. Demokrasi üzerinde belki de en çok konuşma yapanlardan biriyim. Cumhuriyetin diğer temel niteliği demokrasidir. Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasiye ve demokratik kurallara karşı saygılıdır. Demokrasi temel hak ve özgürlüklerin çoğunluğa karşı da güvencede olduğu bir rejimdir. Bu sözler Genelkurmay Başkanlığı görevini teslim aldığım gün yapmış olduğum konuşmadan alınmıştır. 14 Nisan 2009 tarihinde yapmış olduğum yıllık değerlendirme toplantısında ise şunları söyledim. Cumhuriyetin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefine ulaşabilmesi için siyasal yönetim biçiminin de demokrasi olması son derece doğaldır. Çünkü modern bir cumhuriyet ancak modern bir demokrasi ile gerçekleşebilir. Sivil asker ilişkileri eşit olmayanlar arasındaki diyalogdur. Bu ilişkide sivil liderler gerçek güce ve otoriteye sahiptir. 25 Ocak 2010 tarihinde yapmış olduğum bir konuşmada da demokrasiye şu şekilde değindim. Darbe darbe iddialarından hicap duyuyorum. Türkiye'de bazı olaylar yaşandı. Bugün artık bu olayların geride kaldığını düşünüyoruz. Biz diyoruz ki, demokraside, demokratik yöntemlerde en önemli husus, iktidarın seçimlerle, demokratik yöntemlerle el değiştirmesidir. 27 Ağustos 2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığındaki son günümde yapmış olduğum konuşmadaki sözlerim ise, bu görevdeki ilk günümde söylediğim sözler ile aynıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasi rejimine bağlı ve saygılıdır. Demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için de üzerine düşeni yapmaya özen göstermektedir. Normal bir çağdaş demokrasinin öngördüğü tüm değerleri içselleştirmiş bir kurum olarak görevini yapmaktadır. Bu sözleri samimi olarak her fırsatta söyleyen ve söylediklerine her zaman uygun şekilde hareket eden bir genelkurmay başkanına bugün nasıl demokrasi düşmanı denebilir? Sivil asker ilişkilerinin demokratikleşmesine katkı sağlamak için tarafımca yapılanlara da kısaca değinilmesi gerekirse şu noktalar hatırlatılabilir. Genelkurmay Başkanı anayasaya göre başbakana karşı sorumludur. Bu nedenle başbakan ile Genelkurmay Başkanı arasında haftalık görüşme yapılması teklif edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığına atanmamı müteakip bilgi destek dairesinin belirli bir süreç içerisinde lağvedilmesi emri verilmiştir. Buradan beklenen amaç dairenin görevlerinin günün şartları altında gözden geçirilmesi, bu kapsamda terörle mücadeleye ağırlık verilmesi ve ortaya çıkacak yeni görevlerin mevcut daireler içerisinde yürütülerek personel tasarrufunun sağlanmasıydı. Nitekim bu kapsamda dairenin bünyesinde bulunan 4 bilgi destek tabur komutanlığının ikisi derhal, bilgi destek dairesi ise 11 Ağustos 2009 tarihinde lağvedilmiştir. Emasya protokolünün silahlı kuvvetlerin daha fazla yıpratılması amacıyla kullanılmasının engellenmesi ve zamanının da gelmesi üzerine kaldırılmasına destek verilmiştir. Demokrasinin önemli bir unsuru olan sivil toplum örgütleri ile 4 Eylül 2008 tarihinde Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen bir toplantıda beraber olunmuş ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri dinlenmiştir. Terörün yoğun olduğu Van, Şırnak ve Hakkari gibi illerimizde fırsatlardan faydalanılarak halkla birlikte olunmuş, sorunları ilk ağızdan dinlenmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygulanan akreditasyon sisteminde yapılan değişiklik ile Star ve Yeni Şafak gazetelerine Genelkurmay Başkanlığı'nın kapıları açılmıştır. Kamuoyunu zamanında ve doğru olarak bilgilendirme amacıyla bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi yetki ve sorumluluklar içinde kalarak medyayı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Elbette bu örnekler çoğaltılabilir. Burada bazı örnekler verilmeye çalışılmıştır. Görüldüğü gibi 26. Genelkurmay Başkanı olarak sadece demokrasiye, anayasaya ve yasalara bağlı kalarak kendisine yasalarla verilmiş yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi birlik ve bütünlüğüne, disiplinine ve moraline karşı oluşabilecek her türlü olumsuz etkiye karşı korumak için çalıştım. Bazılarına göre benim asıl suçum da bu olmuştur. Türkiye'de son dönemlerde yaşananlar doğal değildir. Haksızlığa uğrayan birçok kimsenin ben neyle suçlanıyorum, benim suçum ne, neden burada tutuklu olarak bulunuyorum sorularına kulak verilmesinin ve Türkiye'de de yargıçlar da var denilmesinin zamanı gelmiştir ve hatta geç de kalınmıştır. Bu yazı bugün haksızlıklara uğrayan birçok kimse adına yazılmış ve sadece ilgilenenlerin dikkatine sunulmuş bir açık mektup olarak değerlendirilebilir. Ancak şu husus unutulmamalıdır ki, adalet zaman zaman yanıltılsa da hiçbir zaman aldatılamaz. 25 Mayıs 2012 Amerikalı saygın bir diplomat kadar olamayanlar. Türkiye'yi ziyaret eden Amerikan Türk Konseyi Başkanı emekli Büyükelçi Sayın James Holmes'un Sayın Mehveş Evin ile yaptığı bir söyleşi 9 Mayıs 2012 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yayımlandı. Söyleşinin bir yerinde Sayın Holmes'un şu değerlendirmesi de yer almaktaydı. Başbuğa üzülüyorum. Tanıdığım kadarıyla hakiki bir insan, dürüst bir askerdi. Türkiye'nin yararına olmayacak bir şeye kalkışacağını düşünmüyorum. Onu bir terör örgütünün parçası gibi gösteren şeylerle suçlanması hakaret gibi. Sayın Holmes'un söyledikleri beni duygulandırdığı kadar düşünmeye de zorladı. Özellikle Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevlerim esnasında görevlerim gereği olarak çok sayıda siyasetçi, akademisyen, bürokrat, iş adamı ve medya mensubu ile bir arada bulundum. Kamuoyuna en açık Genelkurmay Başkanlarından birisiydim. Dolayısıyla çeşitli vesilelerle bir arada bulunduğum isimlerin benim düşünce ve icraatlarımı yakından tanıma olanağına sahip olduklarını düşünmekteyim. 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklandım. Neredeyse 5 aydır tutuklu olarak bulunuyorum. Bu süreçte hakkımda çok şey söylendi, yazıldı ve medyada yer aldı. Hepsini de saygıyla karşılıyorum. Benim buradaki sorum, ülkemde en azından beni yakinen tanıdıklarını düşündüğüm isimlerin, gerçeği ve doğruyu aramaya çalışanların, gerçeği ve doğruları öğrendikten sonra da düşüncelerini söylemekten çekinmeyenlerin sayısının neden bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar az olduğudur. Özellikle hakkımda hazırlanan iddianamede şahsıma yöneltilen bu suçlamalar ortaya döküldükten sonraki süreçte bu soru daha geçerli ve haklı olmaktadır. İşte Sayın Holmes'un söylediklerinin bana düşündürdüğü nokta budur. 26. Genelkurmay Başkanı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personeline karşı yöneltilen haksız suçlamalara her zaman karşı çıktım. Hazırlanan iddianameye bakılırsa bu gerçek kolaylıkla anlaşılabilir. Sayın Taha Akyol bu konuyu şöyle değerlendirmiştir. Komutan olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni koruma refleksi içerisinde yaptığı açıklamalar bile örgüt faaliyeti sayılmış ve terörist nitelemesi yapılmıştır. Asıl soruya geri dönersek, ülkemde insanlar neden gerçeği ve doğruyu aramaya çalışmıyor veya gerçeği ve doğruyu öğrense de neden bunları açıklamaktan çekiniyor? Hele suçlanan kişi askerse bu çekingenlik kat be kat artıyor. Ön yargılar mı hakim oluyor? Tabii burada herkese karşı da haksızlık yapmayalım. Tutuklama kararı sonrasında şahsımı ve görev anlayışımı yakinen bilenlerden uğradığım haksızlığa karşı açıklama yapanlar oldu. Ancak neredeyse 7 yıl çok yakın çalıştığımız bir bakanın tutuklanmamın hemen sonrasında kendisine yöneltilen soruya no comment, yorum yok şeklindeki cevabının nedenini anlamakta da zorlanıyorum. Medyada gerçekleri ve doğruları aramaya çalışanların ulaştıkları sonuçları da objektif olarak yazanların sayısının az olmaması, giderek de bu sayının artmakta oluşu ise elbette sevindiricidir. Sadece bir iki örnek olarak değinilebilecekler şöyle sıralanabilir. Sayın Taha Akyol, başbuğun hükümete karşı hiçbir tehdit, cebir ve şiddet eylemi bulunmamaktadır. Dipnot Taha Akyol Hürriyet 28 Mart 2012. Sayın Mehmet Ali Birand, kamuoyu vicdanı başbuğla ilgili yaklaşımı hiç mi hiç kabul etmeyecektir. Dipnot Mehmet Ali Birand Hürriyet 17 Şubat 2012. Sayın Nazlı Ilıcak, 2008'de Genelkurmay Başkanı olan İlker Başbuğ faaliyete geçmeyen internet siteleri nedeniyle yargılanıyor. Dipnot Nazlı Ilıcak Sabah 15 Mayıs 2012. Sayın Mehmet Y. Yılmaz kamuoyunda internet andıcı davası olarak bilinen davanın 1. Ergenekon davası ile birleştirilmesi üzerine yazdığı yazıda şöyle diyordu. Sanıklar arasında örgütsel ilişkinin açıklıkla ortaya konulmadığı, suçların birbiriyle ilişkisinin varsayımlar üzerinden yürütüldüğü torba dava yıllarca sürer. Dipnot Mehmet Y. Yılmaz Hürriyet 9 Mayıs 2012. Bu liste elbette daha da uzatılabilir. 2009 Haziran ayı başında ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mullen'ın resmi davetlisi olarak ABD'ye gittim. Bu ziyaretim esnasında birçok üst düzey ABD yetkilisiyle görüşme olanağım oldu. O sırada Amerikan Türk Konseyi'nin 1 Haziran 2009'daki toplantısına ABD Genelkurmay Başkanı ile birlikte şeref konuğu olarak katıldık. O toplantıda yaptığım konuşmada da şunları söyledim. Türkiye'nin laik, demokratik ve istikrarlı bir ülke oluşu onu farklı ve etkili kılmaktadır. Laik yapısı, modernizasyon hedefleri, dinamizmi ve yüzyılı aşkın demokrasi kültürü Türkiye'yi bölgesinde özel ve seçkin bir duruma getirmektedir. 12 Haziran 2009'da da üzerinde hiçbir tarih olmamasına rağmen Nisan 2009'da hazırlandığı ileri sürülen ve sadece iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı bir gazetede yer aldı. Belki bu gelişmeler tamamen tesadüf, belki de değil. Yorumunu okuyuculara bırakıyorum. 7. Ayrımın sonu, sayfa 100.